bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Justin, İskenderiye Dörtlüsü 1. Kitap, Lawrence Durrell, Can Yayınları 2. Basım, 1997. Türkçe'ye çeviren Ülker İnce. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Burcu Sümer. Justin, ünlü İngiliz yazarı Lawrence Durrell'ın 4 ayrı romanından oluşan İskenderiye Dörtlüsü'nün ilki. Justin, 1957, Baltazar 1958, Montelif 1958 ve Clea 1960 adlı bu büyük dörtlü, 1960'lı yıllarda İngiliz romancılığında büyük yankılar uyandırmıştı. Önce yadırganan ama büyük bir ilgiyle karşılanan, dünyanın dört bir yanında okunup tartışılan bu ünlü dörtlünün amacını, Lawrence Durrell, çağdaş sevginin irdelenmesi olarak açıklar. Yazar, sevgi ilişkilerini yalnızca erkek-dişi ilişkisi olarak almaz. Dörtlünün ilki olan Justin de, Sad'ın sevişmenin hiçbir türlüsünü suç saymayan görünüşünü de benimser. Çağdaş İngiliz romanına yepyeni bir soluk getiren Lawrence Durrell, Justin de, yaşam dolu, tutkularıyla kabına sığmayan İskenderiyeli bir Yahudi güzelini anlatır. Sevmeye de sevilmeye de doymayan, kocasıyla olan ilişkileri oldukça karışık, evlilik dışı kaçamakları hiç eksik olmayan Justin, sevgi yoluyla gerçek benliğini ararken, cinselliğin değişik olanaklarını da yansıtır. İskenderiye Dörtlüsü'nün 4 kitabını da Can Yayınları arasında bulabilirsiniz. Çeviren Ülker İnce. Lawrence Durrell, 1912 yılında Hindistan'da doğdu. Genç yaşta İngiltere'ye geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi. Kıbrıs hükümetinde görev aldı. Kıbrıs'taki yaşamını Acı Limonlar adlı yapıtında dile getirdi. Yapıtlarında Yunan kültürü ile Akdeniz manzaralarının etkisi görülür. İskenderiye Dörtlüsü, Durrell'ın üne kavuşturan yapıtıdır. Tunk, Ne Zaman ve Nunkaum, Asla adlı romanlarından sonra Avignon Beşlisi'ni kaleme aldı. İskenderiye Dörtlüsü, modernizmin önemli bir kalıbına oturmakta ve ana teması olarak sanatın yaşam üzerindeki kontrolünü almaktadır. Sanat, burjuva ahlakına ve bu ahlakı inşa eden baskılara meydan okur. Avignon Beşlisi ise yazarın 1974-85 yılları arasında yayınladığı 5 kitaptan oluşur. Sunuş. Lawrence Durrell'ın Justin 1957, Baltazar 1958, Montolive 1958, Clea 1960 başlıklı romanlarından oluşan ünlü Alexandria Kuarteti, İskenderiye Dörtlüsü, 1960'ların İngiliz romanında en çok yankı uyandıran yapıttır. O yılların İngiliz yazınında gelenekçi tek düze bir çizgiden süren romana, hem ilk anda yadırganan hem de ilgiyle karşılanan, değeri uzun uzun tartışılan yepyeni bir atılım, değişik bir ses kazandırır Durrell bu yapıtıyla. Durrell'ın dörtlüsünün özgünlüğü, uyguladığı anlatı yöntemiyle romanda yöneldiği amaçtan kaynaklanır. Lawrence Durrell'ın bu dörtlü roman dizisinin amacını çağdaş sevginin irdelenmesi diye belirler. Çağdaş sevgi deyimi, İlk anda Proust'un, D.H. Lawrence'ın yapıtlarındaki etkisini ruh bilimsel ayrıntıdan kazanan, karmaşık, bunalımlı, çatışmalı sevgi ilişkisini andırıyorsa da, Durrell'ın sevgiye yaklaşımı bu yazarlarınkinden birkaç noktada ayrılır. Durrell, romanında Sigmund Freud'un sevgi konusundaki iki görüşünü iç içe uygular. Bunlardan birincisi, her sevişme olayını dört kişiyi ilgilendiren bir ilişkiler yumağı olarak tanımlayan görüştür. Durrell, Freud'cu çıkış noktaları bu olan bir sevgi anlayışını, başka bir ünlü ruh bilimcinin George Grodek'in sevgi ile gövdesel acının bağı konusundaki ilginç kuramıyla daha da boyutlandırır. Böylece Durrell'ın yapıtındaki sevgi ilişkileri, geleneksel ya da yenilikçi yazında rastlanan sevgi öykülerinin çoğundaki gibi yalnız erkek-dişi ilişkisi olarak kalmaz. Dörtlüsünün ilk romanı, Marcus de Sade'ın Justin ou le Malheur de la Vertu romanından aktardığı başlıkla Justin diye adlandırırken Durrell, Sad'ın sevişmenin hiçbir türlüsünü suç saymayan görüşünü de benimser. Böylece geleneksel törenin cinsel sapıklık saya geldiği her tür ilişkiyi soğukkanlılıkla ele alır, anlatır. Bu çok boyutlukta sevgi olgusunun çağımızda varıp dayanacağı sınırları, tepkileri, eziklikleri, bireye sağlayacağı kendini aşma gücünü irdelemeye çalışır. Darrell'ın romanındaki sevgi ilişkileri, Freud kuramındaki iki cinsli benliğin, çağımızın bilimsel, toplumsal, politik, kültürel gelişmeleri bağlamındaki bütün serüvenini yansıtır. Bir bakıma bu dörtlü roman dizisi, çağdaş sevginin irdelenişinden çok, sevginin çağımızdaki durumunun irdelenişi olarak görülebilir. Darrell'ın sevgiyi işleyişinde belirgin bir özellik de, bireyin iç dünyasını dinin, boş inanların, basma kalıp töreciliğin uyutucu etkisinden kurtarma yönünde, D.H. Lawrence'ın başlattığı kavgayı bir aşama daha ileri taşımasıdır. Lawrence Darrell'ın dörtlü roman dizisinin anlatı yöntemi açısından da başarısı küçümsenemez. İngiliz yazınında, roman alanında Henry James, Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, Dorothy Richardson gibi anlatı ustalarının yöntem deneylerinin neredeyse unutulduğu, gelenekçi çizgide sıradan romanların yaygınlaştığı bir dönemde Darrell'ın, anlatı yöntemini kendine sorun edinen bir yazar olarak ortaya çıkması ilginçtir. Einstein ile Freud'un bilimsel kuramlarından esinlenerek geliştirdiği anlatı yöntemiyle roman biçiminde yeni bir devrimi dener Darrell. Söz gelişi, dörtlünün ilk üç romanı, Justin, Baltazar, Montaliv, yaşamı zaman boyutundan soyut uzamsal bir düzende yansıtırken, dördüncü roman, Clea, dörtlükteki bütün olay örgüsünün, izleklerin yani temaların, zaman dizinsel düzenini, zaman boyutunu sağlar. Bu bakımdan ilk üç romanın söyleminde çağrışımsal türden anlamlar ağır basarken, son romanın söylemi uzamsal düzendeki dağınık görünümlü anlamları zaman ekseninde dizimsel bir bağıntıda toplar. Einstein'ın görelilik kuramının roman anlatı yöntemine yansımasıdır bu. Tıpkı Joyce'un, Bergson'un süre kuramından bir anlatı yöntemini bilinç akışını geliştirmesi gibi. Lawrence Darrell, romanı bir biçim sorunu olarak ele alışı, insanın iç yaşantısını birçok boyutuyla dile getirme çabası, göz önüne serdiği tikel yaşam kesitleri ardında evrensel bir anlam gözetmesi yönünden, dünya romanının geçmiş büyük ustalarını andırır. Yapıtının o ustalarınkiyle boy ölçüşüp ölçüşemeyeceği konusunda kesin bir şey söylenemezse de, Darrell'ın İskenderiye dörtlüsü ile İngiliz romanını 1950'lerle 60'larda saplandığı kısır alanın ötesine zorlamakla önemli bir iş yaptığı su götürmez bir gerçektir. Justin'de bütün dörtlünün konusuyla başlıca izlekleri, çağrışımsal bir düzende, uzama yayılmış parçalarla, neredeyse düz yazı şiir örgüsünde sunulur. Baltazar, Montaliv, Clea aynı konunun, aynı izleklerin değişik bakış açılarından yeniden yazılışıdır. Müzikte bir ya da birkaç ezginin çeşitlemelerle karmaşık bir biçime eriştirilmesi gibi tıpkı. Justin, yaşam dolu, tutkularıyla kabına sığmayan, İskenderiyeli bir Yahudi güzelidir. Bu kentin gelmiş geçmiş Yunan, Doğu, Hristiyan gelenekleriyle yoğrulmuş, karmaşık gizemli ortamının, büyüsünün damgasını taşır kişiliğinde. Sevmeye sevilmeye doymayan, kocasıyla ilişkileri karışık, evlilik dışı kaçamakları hiç eksik olmayan, bir ara İrlandalı öğretmen Darley ile de sevişen Justin, sevgi yoluyla gerçek benliğini ararken, cinselliğin değişik olanaklarını da yansıtır. Justin ile zengin bankacı kocası Nesim Hosnani'nin çevresinde, bu tür birçok ilişkinin, birçok olayın tanığı olan Darley, yıllar sonra izlenimlerini yazar bölük pörçük. Bir Yunan adasının yalnızlığında, geçmişe bakarak, İskenderiye'de başından geçenleri, gözlemlerini, tanıklıklarını parça parça anımsamaya çalışır. Justin sözde, onun yazdığı bu metindir. Ancak Darley'in olayları, gerçekleri yorumlayışı, kendi görüş açısıyla sınırlıdır. Justin ile çevresindeki kişilerin birbirleriyle ilişkisinde birçok ayrıntı, ilk romanda söylenmeden, anlatılmadan belirsiz kalır. Bu belirsizlikler, okumanın değişik aşamalarında, öbür roman kişilerinin bakış açılarından da zaman zaman verilmesiyle, dörtlünün sonuna değin yeni anlamlar kazanarak sürer. Son roman Clea bitirildiğinde bile, okur kafasında yanıtsız kalan birçok soru vardır daha. Ama bu açık sorular aracılığıyla okur düş gücü, okuma edime sona erince de çağdaş insan ilişkilerinin yeni boyutlarını sonu gelmez bir süreç boyunca hep kavrar. Darrell'ın şiirsel söylemi okuma edimi bittikten sonra da bu etkiyle sürer bizde. Lawrence Durrell, İngiliz yazının Elizabeth çağı yazarları gibi, Shakespeare gibi, Joyce gibi dilin bütün olanaklarının tadını çıkarma çabasında bir yazardır. En kabasından en incesine değin, her türlü insan yaşantısını, güzeli çirkini, gülüncü acıklısı, yücesi aşağılığı, açığı kapalısı ile coşkuyla yazar. Bu bakımdan dörtlü dizisi her şeyden önce sözcüğün gücüne, unutulmuş bir söylem biçimine yeniden dönüştür. İskenderiye dörtlüsü, bir yandan da yayınlandığı günlerin romanında yaygın olan, düşsellikten yoksun anlatı biçimlerine bir tepkidir. Sözcüklerin anlamlarına, yan anlamlarına, sessel işlevlerine verilen bir önem, ışığın, sesin, kokunun her dalgasını yakalayan bir gözlem gücü ağır basar anlatımda. Böylece bu etkilerle dört romanın her tümcesinde bir art alan olarak hep kendini duyuran İskenderiye kenti de kurmaca kentler dünyasında Proust'un Paris'i, Joyce'un Dublin'i, Henry Miller'ın New York'u yanında yerini alır. Akşit Göktürk. Eveçin, doğduğu kentin bu anmalığı. Not. Bir dizinin ilki olan bu romanda yer alan kahramanların ve anlatıcının kişilikleri gerçek dışıdır ve yaşayan insanlarla benzerlikleri yoktur. Yalnızca kent gerçektir. Her cinsel edimin dört kişinin katıldığı bir süreç olduğuna inanmaya başlıyorum. Bu konuda tartışmamız gereken çok şey olacak. Sigmund Freud, Mektuplar. Elimizde iki çözüm olanağı var. Ya bizi mutlu eden suç ya da mutsuz olmamızı engelleyen ip. Size soruyorum sevgili Teresa. Hiç duraksayabilir miyiz? Ve bununla savaşmak için sizin de küçük beyniniz nasıl bir uslamlama bulabilir? De Sat, Justin. Birinci bölüm. Deniz bugün yine kabardı. Yürek kaldırıcı bir esinti. Kış ortasında ilkbahar belirtileri görülüyor. Öğleye değin sıcak, soyulmuş inci benzeri bir gökyüzü, köşe bucak gizlenmiş cırcır böcekleri. Şimdi de büyük düzlüklerin içini deşen, yağmalayan bir rüzgar. Yanımda birkaç kitap ve çocukla bu adaya sığındım. Melisa'nın çocuğu. Sığınmak sözcüğünü neden kullandım bilmiyorum. Buralılar, yarı şaka, yarı ciddi, böylesine ıssız bir yeri ancak hasta bir adamın seçeceğini söylüyorlar. Sağlığına yeniden kavuşmak için. Dedikleri gibi olsun. Ben de buraya iyileşmeye geldim. Geceleri rüzgarın uğultusunu yankılayan ocağın yanındaki tahta yatağında, çocuk sessizce uyurken bir lamba yakar, dostlarımı, Rustin'i, Nesim'i, Melissa'yı, Baltazar'ı düşünerek gezinirim. Belleğin demir zincirini halka halka geriye doğru izleyerek çok kısa bir süre birlikte oturduğumuz o kente dönerim. Bizi kendine bitki örtüsü yapmış, ruhumuza, kendimizin sandığımız çatışmalarını ekmiş olan kente. Sevgili İskenderiye. Onu anlamak için ondan bunca uzaklaşmam gerekiyormuş demek. Sırtmaç yıldızının her gece karanlıktan kurtardığı, yaz öğle sonlarının o kireçli tozundan uzak bir kıraç dağlık burunda yaşarken geçmişte olanlardan hiçbirimizin sorumlu tutulamayacağımızı yavaş yavaş anlıyorum. Bedelini ödemek biz çocuklarına düşse de yargılanması gereken bu kentin kendisidir. Peki nedir bizim dediğimiz bu kent? Neler gizlidir İskenderiye sözcüğünde? Tozların savrulduğu binlerce sokak birden aydınlanıyor zihnimde. Sinekler ve dilenciler, onların elinde kent bugün. Bir de bu ikisi arasında bir yerde varlıklarını sürdürenlerin. Beş insan soyu, beş dil, bir düzine din, liman ağzındaki setin gerisinde kendi yağlı yansımaları arasından sefere çıkan beş filo. Beşten fazla cinsellik var ama galiba bunları birbirinden ayırt eden sözcüklere yalnızca halkın konuştuğu demotik Yunanca'da rastlanıyor. Burada bulunabilecek cinsel azlığın çeşitliliği, bolluğu insanı şaşırtır. Ama hiç kimse buranın doygun bir yer olduğunu sanma yanılgısına düşmez. Helen dünyasının simgesel aşıklarının yerini burada başka bir şey almıştır. Çok güç anlaşılır bir çift eşlilik, kendine dönük bir şey. Doğu dünyası gövdenin tatlı anarşisinden tat almaz. Çünkü o gövdeyi aşmıştır. Bir keresinde Nesim, İskenderiye'nin şarap cenderesi gibi büyük bir aşk cenderesi olduğunu, cenderenin öte ucundan çıkanların ya hasta ya yalnız insanlar ya da peygamberler, yani cinsellikleri çokça yaralanmış kişiler olduklarını söylemişti. Belki de bir yerden alıntı yapmıştı. Doğa görünümü renkleri üzerine notlar, uzayıp giden renk uyumları, limon kokuları arasından süzülen ışık, tuğla tozuyla, hoş kokulu tuğla tozuyla dolu bir hava. Suyla söndürülmüş kızgın kaldırımların kokusuyla. Hafif, ıslak bulutlar. Sonları toprak. Ama yağmur ummayın pek. Bu fon üzerine toz kırmızısı, toz yeşili, tebeşir moru ve sulandırılmış fes rengi fışkırtın. Yazın denizin nemi hafifçe verniklerdi havayı. Bir zamp örtüsü altındaydı her şey. Ve sonra güzün kuru titrek havası. Elektrikli, biber gibi yakıcı. Hafif giysilere karşın gövdeyi alev alev tutuşturan. Dirilen et, kendi hapishanesinin parmaklarını sınayan. Sarhoş bir orospu geceliğin karanlık bir sokakta yürür. Taç yaprağı gibi dökülür küçük ezgiler ağzından. Antonius'u bu sevdiği kente sonsuza dek teslim olmaya razı eden büyük senfoninin baş döndürücü nameleri bunlar mıydı? Genç, ekşi gövdeler kendilerine bir çıplaklık ortağı aramaya başlarlar. Kentin yaşlı ozanıyla birlikte Baltazar'ın sık sık gittiği kahvelerde oğlanlar gaz lambalarının altında tavla oynarken öfkelenir. Böylesine romantiklikten uzak, böylesine güvenilmez. Bu kuru çöl rüzgarından rahatsız olarak huzursuzlanır. İçeriye giren her yabancıya dönüp bakarlar. Soluk almakta güçlük çeker. Her bir yaz öpücüğünde sönmemiş kireç tadı bulurlar. Bu kenti zihnimde yeni baştan kurmak için buraya gelmem gerekiyordu. Yaşamının kara yıkıntılarıyla dolu gördüğü bu yürek karartıcı taşraya. İyot renkli Mazarita meydanı delip geçerken metal rayları titreten tramvayların takırtısı. Altın renkli fosforlu manezyum kağıdı. Sık sık onunla burada buluşurduk. Yazın burada renkli, küçük bir tezgah olurdu. Üstünde de onun çok sevdiği karpuz dilimleri, renk renk su dondurmaları. Her zaman çok doğal olarak birkaç dakika geç kalırdı. Belki de kafamdan uzaklaştırmaya çalıştığım karartılmış bir odadaki buluşmanın tazeliğiyle gelirdi. Ama dudaklarıma susuz bir yaz gibi kapanan ağzının açılmış taç yaprakları öylesine diri, öylesine körpeydi ki. Yanından geldiği adam belki de hala onu düşünüyor, anısını yineliyor olabilirdi. Gövdesi o adamın öpücüklerinin çiçek tozlarıyla kaplı olabilirdi. Ama bunun pek önemi kalmıyordu. Giz diye bir şey, tanımlayanların o kötülüksüz gülümseyişiyle koluma yaslanan yaratığın yumuşak ağırlığını duyunca. Orada olmak güzeldi. Acemi, biraz da sıkılgan, birbirimizden ne istediğimizi bildiğimiz için hızlı hızlı soluyarak. Vicdanda oyalanmadan, dosdoğru et dudaklardan, gözlerden, su dondurmalarından, renkli tezgahtan geçen iletiler. Küçük parmaklarımız birbirine kenetli, kentin bir parçası. Kafuru kokulu öğle sonrasını içerek orada kaygısızca dikilmek. Bu gece kağıtlarıma göz atıyordum. Kimileri mutfakta kullanılmış, kimilerini de çocuk parçalamış. Normal dünyanın sanat yapılarına karşı gösterdiği kayıtsızlıktan doğan böyle bir sansür hoşuma gidiyor. Bende başlamış bir kayıtsızlık bu. Sonuçta karanlık bir Haliç'in sıcak kumlarında bir mumya gibi gömülü yatan Melisa'ya bir iğretilemenin ne yararı dokunur? Ancak özenle sakladığım kağıtlar, Justin'in o üç ciltlik günlüğü, bir de Nesim'in çılgınlıklarının yazılı olduğu defter. Ben ayrılırken Nesim onları görmüş, başını sallayarak şöyle demişti. Al, al oku. Onlar da bizimle ilgili pek çok şey bulacaksın. Benim yapmak zorunda olduğum gibi, senin de hiç çekinmeden Justin'in imgesini yaşatmana yararları dokunur. Bu konuşma, Melisa'nın ölümünden sonra yazlık sarayda geçmişti. O zamanlar Nesim hala Justin'in kendisine döneceğine inanıyordu. Sık sık hem de hiç korku duymadan Nesim'in Justin'e olan aşkını düşünüyordum. Bundan daha kavrayıcı, kendi içinde bundan daha sağlam temellere dayanan bir şey olamazdı. Aşıklardan çok ermişlerde rastlanabilecek o tatlı yaralar, onun mutsuzluğunu bir tür esmeyle renklendiriyordu. Oysa bir nebze mizah onu bu korkunç derin acıdan kurtarabilirdi. Eleştirmek kolaydır, biliyorum. Biliyorum. Bu kış gecelerinin derin sessizliğinde bir tek saat var. Deniz. Onun zihninde süren bulanık salınımının figür üzerinde yazıldı bu satırlar. Kendi yaralarını yalayan, delta ağızlarında somurtan, o ıssız plajlarda fokurdayan deniz suyunun boş ahengi. Boşuna, martıların altında her zaman boşuna. Gri üzerine ak yazı. Bulutların ağızlarında çiğnenen. Buralara bir yelkenlinin yolu düşse, karı onu gölgesiyle korumadan önce yok olur gider. Kötü havanın kemirdiği, suların mavi karnına çakılı en son kabuk, adaların girişlerine denizin yığdığı döküntüler. Gitmiş. Her gün evi temizlemek için katırla köyden gelen buruşuk suratlı yaşlı köylü de olmasa çocukla ben çok yalnızız. Tanımadığı bir çevrede çocuk mutlu, çok canlı. Henüz adını koymadım ama Justin olacak elbette. Başka ne olabilir? Bana gelince ne mutluyum ne de mutsuz. Anıların puslu karışımının içinde bir saç teli ya da bir tüy gibi uzanmış yatıyorum. Sanatın yararsızlığından söz ettim ama avundurucu yönleri üstüne doğru bir şey eklemedim. Beynim ve yüreğimle yaptığım bu işin avuntusu da şu. Ancak orada ressamın ya da yazarın sessizlikten gerçeklik yeniden düzenlenebilir. Yeniden yoğrulup önemli yanıyla sergilenebilir. Aslında gündelik eylemlerimiz altın sırmalı ipek üzerine giyilmiş çuval bezinden bir giysi gibidir. Derindeki anlamı gizler. Bir sanatçı sanatı aracılığıyla gündelik yaşamda kendisini yaralamış, yenilgiye uğratmış şeylerle mutlu bir uzlaşmaya varabilir. Sıradan insanların yapmaya çalıştıkları gibi alın yazısından kaçmak için değil, imgelem aracılığıyla onu daha tam ve daha uygun bir biçimde gerçekleştirmek için. Yoksa neden incitelim birbirimizi? Hayır, benim aradığım ve belki de bir gün bana bağışlanacak olan marifet, ne Melissa'nın parlak dost gözlerinde ne de Justin'in kara, koyu bakışlarında bulacağım bir şeydir. Hepimizin yolları ayrıldı artık ama olgunluk döneminde uğradığım bu ilk büyük yıkımda, yaşamımın ve sanatımın sınırlarının onların anısıyla ölçüsüz derecede derinleştiğini duyumsuyorum. Düşüncemde yeniden ulaşıyorum onlara. Sanki yalnızca burada, denize tepeden bakan şu zeytin ağacının altındaki tahta masada hak ettiklerince zenginleştirebilirim onları. Böylece bu satırlar kendilerine canlı örneklik etmiş kişilerden. Onları insan belleğinin yumuşak dokularının içine ören soluklarından, tenlerinden, seslerinden bir şeyler alabilir. Acının sanata dönüşeceği ana kadar yeniden yaşamalarına istiyorum. Belki de boşuna bir girişimdir böylesi. Bilemem ama denemeliyim. Bugün çocukla birlikte ocağın taşlarını ördük. Çalışırken alçak sesle konuşarak. Sanki yalnızmışım, kendi kendimle konuşuyormuşum gibi konuşuyorum onunla. Bana kendisinin uydurduğu, görkemli bir dille yanıtlar veriyor. Bu adadaki geleneğe uyup, Cohen'in Melissa'ya aldığı yüzükleri ocağın tabanına gömdük. Evde yaşayanlara şans getirilmiş. Justin'e rastladığım zaman hemen hemen mutlu bir insandım. Melissa ile aramda ansızın bir kapı açılmıştı. Umulmadık, hiç hak edilmemiş olduğu için daha az olağanüstü olmayan bir yakınlık başladı. Bütün benciller gibi ben de yalnız yaşayamam. Gerçekten de bekarlığın son yılı beni hasta etmişti. Ev işlerindeki beceriksizliğim, yiyecek, giyecek, para konularındaki onulmazlığım büsbütün umut kırıcıydı. Beni hasta eden bir şey daha varsa o da o tarihlerde oturduğum evin hamam böceklerinin uğrağı olmuş odalarıydı. Berberi hizmetçi tek gözlü Hamit uğraşıyordu onlarla. Melissa benim dayanıksız savunmamı yıkmıştı. Ama insanın bir sevgilide bulabileceği çekicilik, eşsiz güzellik, zeka gibi nitelikleriyle değil, sözcüğün Yunanca'daki anlamıyla, yalnızca iyilikseverlik diyebileceğim şeyin gücüyle. Onu gördüğümü anımsıyorum. Solgun, oldukça ince, sırtında eski bir fok kürkü, küçük köpeğinin zincirinden tutmuş, kış günü sokakta yürürken, mavi damarlı, veremli ellerini falan.